Hatıralar. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize kucak dolusu bir merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra Hatıralar programının bir yenisinde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi programımıza geçmeden evvel programa emeği geçenler ve bütün radyo çalışanları adına hepinize sevgiler ve hürmetler gönderiyorum. Sevgili dinleyiciler, Lale Devri sıralarında Osmanlı hükümetinin Fransa'ya gönderdiği bir elçi var. 28 Mehmet Çelebi. Pek çoğumuz bunu tarihlerden hatırlıyoruz. O zamana kadar Osmanlıların yurt dışında daimi elçi bulundurmadığını daha önce size söylemiştik. 28 Mehmet Çelebi de daimi bir elçi değil, fevkalade bir elçi. Fransa ile Osmanlı Devleti arasındaki münasebetleri düzeltmek, karşılıklı işbirliğini, ittifakları perçinlemek için Osmanlı hükümeti tarafından Fransa'ya gönderilmiş bir elçi. Kendisi ilim irfan sahibi, entelektüel bir kimse. Fransa'ya gidip dönene kadar başından geçen hadiseleri, müşahede ettiklerini, gördüklerini, kendisine acayip gelen her şeyi bir sefaretnamede kaleme almış. Sefirlerin, elçilerin tuttuğu notlara sefaretname denir. Bu sefaretnamelerin en güzellerinden bir tanesi bu. 28 Mehmet Çelebi'nin sefaretnamesi. Ve biz bu sefaretnameyi size tanıtmaya çalışmıştık daha önceki programlarımızda. Bu programımızda da bu 28 Mehmet Çelebi'nin sefaretnamesi üzerinde size birkaç kelam etmek istiyoruz. 28 Mehmet Çelebi'nin Fransa'da, bilhassa Paris'te gördüğü acayip şeyleri, kendisine enteresan gelen şeyleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sevgili dinleyiciler, seyyahımız daha Paris'e varmadan Paris yolunda malum nehirler arasındaki kanallardan yolculuk yapıyordu. Bordo şehrine gelmişti ve Bordo'yu çok beğendiğini söylemişti. Bordo, şimdiye kadar gördüğüm şehirler arasında benzerini gösteremeyeceğim bir şehirdir dedi. Ve oradaki Metcezir, yani gelgit hadisesini anlattı. Bordo kalesinden bahsediyor. Bordo valisi, Bordo Maraşali olan Dük, kralın oğlu bu sebeple ziyaretine gelmiyor. Fakat ketüdasını, yani kahyasını gönderiyor sefirimize. Ertesi gün bunlar da ona ketüdalarını gönderip ziyareti iade ediyorlar, hatırlarını soruyorlar. Fakat karısıyla kızı merak saygıyla ziyarete geliyorlar. Şehrin enteresan hususiyetlerinden bir tanesini de bunu anlatıyor. Kadınlar malum her zaman bu Türk sefirlerine ilgi gösteriyorlar. Burada, Bordo'da gene sefirimizin dikkatini çeken bir şey, limanda yakın bir bahçe var, güzel bir bahçe. Bu kalenin eteklerinde. Kale muhafızı bu bahçeyi tanzim etmiş. Çiçeği çok seviyor. O günlerde de katmerli girit laleleri açmış birkaç tanesi. Kale muhafızı bunlardan bazılarını kesip sefirimize takdim ediyor. Tohumdan büyütüyormuş. Yine güllerden de bahsediyor. Tulon'a geldiğimizden beri diyor sefirimiz, uğradığımız hemen her konakta bize sümbül, menekşe gibi bahar çiçekleri getiriyorlardı. Bu mevsimde bizim şehrimizde bile bu çeşit çiçekler yetişmez. Buranın iklimi bizim memleketimizden farklıdır. Çiçeğe de çok düşkündürler diyor. Neyse, ondan sonra Maraşal'in ziyarete gelmemişti ya. Maraşal onları davet ediyor. Ziyaretine gidiyorlar Maraşal'in. Efendim böylelikle bir diplomatik münasebet kurulmuş oluyor. Maraşel hiç hayatında Osmanlı görmemiş, çok da merak ediyormuş. Bunun için ısrarla sefiri görmek istiyor. Fakat gelmeye de gönlü razı değil, kralın oğlu ya. Davet etsek elçi bana gelmez. Peki bu adamı görmenin yolu nedir diye etrafındakileri sorunca demişler ki biz onu bir kale gezintisine çağıralım. Kalenin etrafındaki bahçeleri falan gezdirelim. Siz de oraya gelirsiniz ve orada bununla görüşürsünüz. O zaman anladım diyor 28 Çelebi Mehmet, kaleyi bize ısrarla gezdirmek istemelerinin sebebinin ne olduğunu. Yine teferruatlı olarak uzun uzun efendim Bordo şehri hakkında malumat veriyor ve ondan sonra Paris'e doğru hareket ediyorlar. Limanda bulunan kalyonlardan birini kiralamışlar. Ona binerek gidiyorlar. Yol boyu kasabalara uğraya efendim Sen şehrine geliyorlar. Ondan sonra Saint-Jean-d'Angély şehrine geliyorlar. Lusignan kalesine geliyorlar. Poitiers şehrine geliyorlar. Yolculuk kış olduğu için diyor sefirimiz, bu mevsimde yollardan geçmek oldukça güç oluyordu. Bunlara bir de arabaların ağırlığı, mahiyetimizdekilerin arabalarının küçüklüğü ve süvarilerimizi taşıyan hayvanların zayıf ve bitkin olmaları eklenince çektiğimiz zahmet ve sıkıntı kolayca anlaşılabilir. Belli yerlerden artık kanalların müsaade etmediği yerlerde de karayoluyla gidiyorlar. Seyyahımız diyor ki Fransa'ya ayak basışımızdan beri birçok şehir ve kaleye uğruyorduk. Bunların hemen hepsinde ta bir saatlik mesafeden atlılar bizi karşılıyor. Şehre girince de misafir kalacağımız eve gelinceye kadar alaylar tanzim ediyorlardı. Halk, vilayet konsolosları ve şehrin ileri gelenleri ellerinde meyvelerle, şekerlemelerle gelir, gelişimizi kutlarlardı. Kadın ve erkeklerden müteşekkil halk, şehir ve kale yollarında öyle büyük kalabalıklar meydana getirirlerdi ki, ben çoğu zaman gideceğimiz şehrin hemen bütün insanları buraya toplanmış, şehirde hiç kimse kalmamış zannederdim. Misafir kalacağımız eve girdiğimizde de bizi görmek isteyen halkın hücumu o şekilde olurdu ki, çoğu zaman halkın hücumunu askerler bile önleyemezlerdi. Zaman zaman karışıklıktan sıkışıp feryat edenler bile olurdu. Bazı kadınlar ise yanımıza bayılmış olarak gelirlerdi. Yanımızdan ayrıldıktan sonra o kadar zahmet çektikleri halde doğruca evlerine gitmezler, belki tekrar görme sırası gelir umuduyla bahçede beklerlerdi. Bazılarına bizzat dikkat ettim, bin bir güçlükle 3-4 defa yanımıza girdiklerini gördüm. Yağmurlu ve soğuk havalarda gece saat 3'e 4'e kadar gitmezler, dışarıda avluda beklerlerdi. Biz ise onların bu hırslarına, bu sebatlarına hayran kalırdık diyor. Evet, hayatta Osmanlı görmemiş olan Fransa halkı, bu Osmanlı elçisi ve maiyetindekileri son derece hahişkar bir şekilde seyretmeye çalışmış. Gerçekten onlar için enteresan bir görüntü. O sebeple işte kıyafetleri bile o zamanlar Fransa'da moda olmuştu. Seyyahımız Poitiers'dan ayrılıyor. Efendim Châtellerault şehrine geliyor. Oradan Sa kasabasına geliyor. Ondan sonra Cav kasabasına geliyor. Efendim burada bir Amboise şehrine geliyor. Eski Fransa krallarının gelip arada sırada kaldıkları bir yer. Güzel bir sarayı, güzel bir bahçesi vardı diyor. İç açıcı binalar görmeyi arzu ediyorduk. Buradan ayrıldıktan Poitiers'in binaları demek güneye doğru daha iç karartıcı. İç açıcı birçok kasabalar ve saraylar vardı diyor yol boyunca. Lur nehri oldukça güzel bir nehir. Garona nehrinden daha büyük. Bu nehirdeki coşkunluğu, güzelliği biz Garona nehrinde göremedik diyor. Bolova nehri de Amboise şehri gibi suyun iki tarafına yayılmış büyük köprülerden geçiyoruz. Daha sonra burada 1. Fransuan'ın bir sarayı ve avlandığı bir bahçe var. Bu bahçede kimse avlanamadığı için bol miktarda geyikle karşılaştık diyor. Sonra Orlean şehrine giriyorlar. Orlean Fransa'nın en büyük, en güzel şehirlerinden, ünlü şehirlerden birisi. Onu da çok beğenmiş sefirimiz. Gerçekten emsalsiz bir şehirdir diyor. Paris'e çok yakın olduğu için artık 20 saatlik bir mesafe. Emniyet bakımından pek kaygı duyulmadığı için kalesi harap ve fazla da top yok. Bundan dolayı kalesine pek ehemmiyet vermemişler. Kralın şampanya alayı var. O alay burada kalıyorlar. Bizi karşılamak için hepsi selama durmuşlardı diyor. Tabii şehir halkı gene arz-ı hürmette, istikbalde kusur etmiyor. Ondan sonra yine kasabalar, Paris'e yakın kasabalara gidiyorlar. Nehir üzerindeki köprülerden geçiyorlar. Ve Paris yakınlarında kendileri için hazırlanan bir saraya varmaları nasip oluyor. Şimdi Katip Çelebi'nin Türkçe'ye tercüme ettiği bir atlas kitabı var diyor sefirimiz. Burada Charenton kasabası hakkında şöyle tuhaf bir hikaye anlatılıyor. Kasabada bir yer varmış. Birisi orada bağırsa o sesin aynı şekilde tam 13 defa tekrarlandığı bizzat bağıranın kulaklarıyla işitilmekteymiş. Burada bu olayı birçok defa ısrarla sorduk. Fakat bilen veya duyan bir kimse çıkmadı. Bize böyle bir şeyi katiyen duymadık, bilmiyoruz diye cevap verdiler. Acaba eskiden böyle bir yer vardı da zamanla kayboldu mu? Bu hadise Atlas'ta niçin yazıldı bunu da bilmiyoruz diyor. Demek ki sefirimiz oraya giderken gittiği yerle alakalı bilgi de toplamış. Tabii bir yere seyahat eden kimsenin yapacağı en mühim şey nedir? Gittiği yerin hakkında bilgi toplamaktır. Gittiği yerin tarihi, turistik eserleri, gezilmeye, görülmeye değer yerleri hakkında bilgi toplamaktır. Hatta öyledir ki sevgili dinleyiciler, çok zaman turistler, seyyahlar o şehrin yerli halkından daha çok bilgi sahibidirler. O şehirle alakalı olarak. Seyyahımız da uyanık bir adam olduğu için oraya gitmeden önce geçeceği bütün kasabalar hakkında bilgi toplamış ki Katip Çelebi'nin Atlas hakkındaki, Atlas'ta geçen Charenton kasabası hakkındaki bu hadiseyi hatırlamış, tahkik etmiş ancak aslını aslamamış. Dediği gibi muhtemelen vaktiyle çok eski bir kasaba veya isim benzerliği Türkçe'ye çevrilirken isimde bir farklılık olabilir zannediyorum. Evet, Cemazil Evvel ayının 9. cumartesi günü Paris yakınlarında kendileri için hazırlanan Charenton kasabasındaki saraya varmışlardı. Gelişlerinin ikinci günü bir görevli geliyor, protokol memuru dedikleri bir görevli vardır burada diyor. Bu memurlar yalnız elçilere hoş geldiniz demekle, elçiyi alaya bindirmek ve krala götürmekle görevliler. O geldi, bize hoş geldiniz dedi. İki gün sonra tekrar geldi, kralımız pazar günü öğle vakti sizleri bekliyor. Sizin için hususi olarak hazırlık yapılmıştır. Selamınıza durmak için de seçkin askerlerine süslü elbiseler giydirip alay tanzim etmiştir. Sizi buradan alıp götürmek için baş mareşal görevlendirilmişti. Fakat kendisi ata binemeyecek kadar ihtiyar, hasta ve aynı zamanda da genç kralımızın terbiyesiyle meşgul oldukları için sizler için ikinci mareşal Destre vazifelendirildi. İnşallah pazar günü öğleden önce kralın arabasıyla sizi alaya bindirmeye gelir, kendileriyle kralın huzuruna gidersiniz dedi. Şimdi alay tanzim edilecek. Bu alay o zamanlar eskiden elçi için yapılan en mühim protokol görevlerinden bir tanesi. Gittikleri ülkede elçi ve maiyeti en güzel elbiselerini giymiş bir şekilde kendilerini karşılayanlarında merasim kıtalarıyla beraber efendim bir alay tertipliyorlar. Bütün halk, ileri gelenler bunu seyrediyor. Paris'in sokakları diyor sefir oldukça geniştir. Yan yana 5-6 arabayla gitmek mümkündür. Böyle olduğu halde halkın bizi görmek için meydana getirdiği kalabalık yüzünden bazı yerlerde ancak 3 atlı yan yana gidebiliyorduk. Yanımıza 6 çu kadar almıştık. Onlar iki yanımızda yürüyememişler, mecburen önümüze düşmüşlerdi. Normalde çuhadarlar atlıların yanında yürürler. Sokak kenarlarında atlı ve yaya askerler iki sıra halinde, halk da birbirlerinin üstüne 10'ar 15'er kat halinde bizi seyir için dizilmişlerdi. Bize güya şehirde oturan bütün halk alayı seyretmeye gelmişler gibi göründü. Paris'te evler umumiyetle 4'er 5'er kat halinde yapılmıştır. Pencereleri sokağa bakmaktadır. Biz alayla geçerken hemen her pencere içine alabileceğinden çok sayıda insan yığılmıştı. Halk aslında Osmanlı görmediği için bunlar nasıl adamlardır diye sırf merak yüzünden böyle kalabalık meydana getirmişlerdi. Hatta kral ve kral bakıcısı, devletin vasisi olan Dük d'Orléans, diğer bütün devlet ileri gelenleri ve şehir sosyetesi bizi seyretmek için bir eve toplanmışlardı. Bizlerse buraya deniz yoluyla gelmiş olduğumuz için gereği gibi bir alay tertipleyememiştik. Böyle olduğu halde Allah'ın yardımıyla ev sahiplerimiz Paris şimdiye kadar böyle bir alay görmemiştir diyerek samimi kanaatlerini itiraf ettiler. Yine alay bitince, geçit bitince yine kadınlar, erkekler, kimi ziyaret, kimileri bizi seyretmek için kalabalık gruplar halinde içeriye yanımıza geldiler. Bilhassa nasıl yemek yediğimizi merak ediyorlar, görmek istiyorlardı. Filan kimsenin kızı, filan kimsenin karısıdır. Sizi yemek yerken seyretmek için izninizi rica ediyorlar diye çeşitli haberler geliyordu. Bunlardan birçoğunu geri çeviremiyorduk, mecburen yanımıza gelmelerine izin veriyorduk. Perhiz vakitlerine rastladığı için, yani onların da oruç vakitlerine rastladığı için Paskalya, kendileri yemek yemiyorlardı. Sofra kenarına geçip bizi seyrediyorlardı. Böyle bir hale hiç alışık olmadığımız için bize çok ağır geliyordu. Sadece hatırları kırılmasın diye sabrediyorduk. Onlarsa yemek yenirken seyretmeyi adet haline getirmişler. Mesela kral yemek yerken onu seyretmek isteyen gidip izin alırmış. Bunlar da adet böyleymiş. Kulağımıza kadar gelenler arasında bundan daha garip olanı ise şuydu. Kral yatağından nasıl kalkar, nasıl giyinir, bunu seyretmeye giderlermiş. Bu yüzden bize de buna benzer bazı teklifler yapmakla bir hayli canımızı sıktılardı diyor Sefir. Evet sevgili dinleyiciler, 28 Mehmet Çelebi'nin Paris seyahatnamesine devam ediyoruz. Şimdi sefirimizin kralla görüşmeye geldi sıra. Meşhur alaydan sonra, iki gün sonra, entrodüktör yani protokolle vazifeli olan memur geldi. Cuma günü kralımız sizi bekliyorlar. İnşallah gelirsiniz. İkram olsun diye sizin için Prens Lamsik'i görevlendirmişlerdir. Onunla beraber geliriz ve yine eskisi gibi beraberce gideriz. Şu güne kadar buraya gelen elçilerin hiçbirinin hizmetine mareşal veya prens verilmemiştir. Kralımızın size ayrı bir sevgisi olduğu için bu sevgiyi açıkça göstermek istiyor diyerek bol bol iltifatta bulundu. Ayrıca öncekinden daha muhteşem bir alay tertip edilmiştir. Name-i Humayun'u yani padişahın mektubunu teslim edince cevabını Lala verecektir. Lala dediği de kralın yaşı küçük olduğu için ona niyabeten, naibi saltanat olarak, vasi olarak memleketi idare eden Dük d'Orléans, yani Orléans Dükü. Huzuruna girip çıkışınız sırasında diyor protokol memuru, kralımız ayakta duracaklardır. Sizler de bu dostluğa ne gibi bir karşılığı layık görüyorsanız lütfen onu yapın dedi ve gitti diyor. Cuma günü Prens Lamsik'le entrodüktör yani protokol memuru beraber geldiler. Yine eskisi gibi alay tertiplediler. Bu kez adamlarımızın ellerine tüfek ve mızraklar vermedik. Sadece oğlumuz Said Efendi, divan efendisi makamında olduğundan Name-i Hümayun'u onun eline verdik. Onun için dizgini kıymetli taşlarla süslü bir kısrak getirmişlerdi. Oğlumuzu önümüze alıp kendimiz de katibi destar, ferace ve samur kürkle, divan takımı ve kilimle eğerlenmiş kendi atımıza binerek Prens Lamsik sağımızda, entrodüktör yani protokol memuru solumuzda olduğu halde yola çıktık. Kral askerini bize seyrettirmek için çevredeki bazı kışlalarda bulunan piyade ve süvari alaylarına yeni elbiseler giydirmiş olduğu halde buraya getirmişler. Aşağı yukarı 30 binden fazla asker hazırlanmış. Konakladığımız evden ta kral sarayına kadar dizilmişlerdi. Gördüğümüz askerler oldukça bakımlı ve temiz giyinmişlerdi. Kral sarayına bahçe tarafından girdik. Bahçe içindeki alayların birine beyaz at, diğerine siyah at vermişlerdi. Burada bizi karşılamak için getirtilen iki alay, memleketteki bütün askerlerin en değerlisiymiş. Bu alayların askerleri sadece asilzade ve beyzadelermiş. Kralın hususi askerleri olarak bu alay gerek atlarıyla gerekse elbiseleriyle son derece temizdi diyor. Böylece efendim saray kapısının merdivenine yanaşıp attan indik. İçeri girdiğimizde biraz dinlenmek için sağ tarafta bir odaya aldılar. Bu oda Kral Ketüdasının odasıymış. Adına Monsieur Leduc diyorlar. Kendisi kralın yakın akrabası. Bir müddet dinlendikten sonra kalkıp merdivenden yukarı çıktık. Her kata çıktığımızda devlet ileri gelenlerinden birisi bizi karşılıyordu. Böylece divanhane kapısına kadar geldik. Halkın kalabalığı öyle bir haldeydi ki karşılamaya gelenler çevremizi aldıklarından bin bir güçlükle yolumuza devam edebiliyorduk. Divanhane kapısından 12 adamla ancak geçebildik. Kral tahtının iki tarafına aynen düğün evlerinde olduğu gibi birbirinden yüksek birkaç yüz sedir konulmuştu. Ülkede ne kadar zengin karısı varsa kralın akrabalarıyla beraber buraya toplanmışlar. Hepsi mücevherlerle, süslü pırıl pırıl elbiseler içinde sedirlere oturmuşlar, bizleri bekliyorlardı. Evet, biz içeri girince diyor sefir, orada olanlar ayağa kalktılar. Kralın yanına yaklaşınca o da ayağa kalktı. Name-i Hümayun'u, padişahın mektubunu önümüzde tutuyorduk. Elimizi göğsümüze koyup, padişahımızın kutlu mektubunu elimize alıp yanaştığımızda, selam verir bir biçimde, şevketli, azametli, heybetli ve yüce İslam padişahı, veli nimetim, Sultanoğlu Mehmet Han Hazretlerinin oğlu, efendim Sultan Ahmet Han Hazretlerinin, kıymetli mektuplarıdır diyerek eline teslim ettim. Daha sonra Vezir-i Azam'ın mektubunu alıp, bu da devletli, saadetli, Vezir-i Azam ve muhterem damat İbrahim Paşa Hazretlerinin yüce mektubudur diyerek bunu da yine eline verdim. Sözlerime devam ettim. Bu iki devlet arasında eskiden beri cari olan sağlam dostluğu daha da kuvvetlendirmek ve değerli Fransa kralına olan sevgimizi, saygımızı açıkça göstermek için efendim beni elçilikle gönderdiler dedim. Kral henüz 11 yaşını tamamlamış, 12 yaşına basmıştı. Yüzü oldukça güzeldi. Sanki elmasların içinde yüzüyor, altın sırmalı elbiseleriyle de ortalığı aydınlatıyordu. Kendisi cevap vermedi. Lalası Maréchal de Villers diye cevap verdi. Yüce ve değerli Osmanlı Padişahı Hazretlerinin mektuplarından ve elçiliğe sizlerin gönderilmiş olmasından yüce kralımız son derece memnun olmuşlardır dedi. Vasi olan Dük d'Orléans kralın yanında, diğer akrabaları da sağ ve solunda ayakta duruyorlardı. Sonra tekrar önce elimizi başımıza, birkaç adımdan sonra göğsümüze koyup veda ederek ayrıldık. Merdivenden inip binek taşında atımıza bindik ve aynen geldiğimiz şekilde halkı ve askeri seyrederek geriye misafir kaldığımız eve geldik. Bugün günlerden cumaydı, aynı zamanda da Nevruz günüydü, yani 21 Mart gün dönümü idi. Kralın oturduğu sarayın kapılarında zabitleriyle beraber 100 kişi devamlı nöbet tutardı. Bu nöbetçilere Süvis diyorlar. Bunlar Fransa ile Avusturya arasında yaşayan tuhaf bir millettir. İsviçrelileri kastediyor. Kendilerini para karşılığında kim kiralamak isterse onlara kiralanırlar. Oldukça sert mizaçlı bir kavim oldukları için umumiyetle de bekçilik yaparlar. Malum bugün papayı koruyan askerler de İsviçrelidir. Hatta onlarla alakalı şöyle bir hikaye anlatıyorlar. Süvis'in birini kumandanı Versailles'da bahçe kapısına koymuş, içeriye sakın kimseyi bırakma diye tembih etmiş. Biraz sonra bahçeye gezinmek için kral gelmiş. Süvis kapıya süngüsünü dayamış, içeriye kimseyi almamak için bana emir verildi demiş. Kral buna mukabil ben kralım deyince, güzel ama bana sıkı sıkıya tembih edilmiştir demiş ve kapıyı açmamış. Kral biraz altın verince, siz beni parayla kandırıp sopa yedirmek, namusumuzla oynamak mı istiyorsunuz demiş ve kabul etmemiş. İşte bu hadise çok memleketlerde anlatılır. Erlerin şerefini, namusunu gösteren bir güzel hikaye. Bu askerlerin 12'sini başlarında bir onbaşı olduğu halde kapıyı beklemek için görevlendirmişlerdi. Gerçi çok güzel hizmet ediyorlardı. Fakat kendilerine ne emredilmişse bu emredilen şeyden kıl payı ayrılmazlardı. Ertesi gün kral için hazırlamış olduğumuz hediyeleri gönderdik. Vezir teslim aldı, biz gereken yere götürürüz dedi. Takdim ettiğimiz hediyeler şunlardı. Üstü ve takımları kilimle döşenmiş, son derece kıymetli, renkli sırmalarla işlenmiş, beyaz diba kesme süslü, üzengisi gümüşle donanmış bir midilli. Bir tane de yelken dest. Okları ve yayları oldukça değerli, kendisi süslü ve sırmayla işleme küçük bir okluk. 9 top Dibai Rumi, 6 top Hindi Abani kumaş bunlar. Bir takım kürk, 8 şişede halis koku. Vasi'nin de merasim gereğince kendisiyle elçileri buluşturucu bir entrodüktörü, protokol memuru varmış. Birkaç gün sonra geldi. Vasi, yani kralın vasisi, naibi saltanat olan, yarın sizi davet ediyor. İnşallah ben sabah gelir sizi alırım. Fakat halkımız sizi seyretmeye can atıyor. Bunun için atınıza binip de öyle gelseniz hepimizi sevindirirsiniz diyerek gitti. Sabah protokol memuru gelince biz de aynen krala gittiğimiz şekilde atımıza bindik. Adamlarımızın binmesi için de at getirmişlerdi. Maiyet halkımızla beraber ata bindik. Yine önceki gibi alayla yola koyulduk. Yol boyu bölük bölük askerler selam duruyorlardı. Vasi'nin sarayına gelince binek taşına yanaşıp attan indik. Efendim Ketüda ve kralın entrodüktörü tarafından karşılandık. Adamlarımız atlarından inip çizmelerini temizleyinceye kadar Ketüda'nın odalarında dinlendik, biraz sonra kalktık. Vasi'nin sarayı oldukça süslü ve büyük, birbirinden geçme baştan başa yaldızlı divanhaneler ve odalarla süslü. Yine halk önceden olduğu gibi toplanmış, büyük bir kalabalık meydana getirmişti. Vasi son taraflardaki divanhanesinde iskemle üzerinde oturmuş, saray adetlerine uyarak divan düzenlemişti. Bizi görünce ayağa kalktı ve ileri 3 adım atarak yanımıza yaklaştı. Başındaki şapkasını çıkardı. Biz de usule riayet ederek elimizi göğsümüze koyduk. Vaktiniz hayırlı olsun dedik. İbrahim Paşa'nın mektubunu elimize aldık. Yüce ve kıymetli Vezir-i Azamımız, muhterem damat İbrahim Paşa Hazretlerinin kıymetli mektuplarınızı diye takdim ettiğimizde elini uzatıp doğrudan doğruya aldı. Uzun bir kara ve deniz yolculuğu yaptıktan sonra elhamdülillah sizin gibi değerli bir kişiyle karşılaşıp görüşmemiz mümkün olunca yolda çektiğimiz bütün zahmet ve sıkıntıları unuttuk diyerek kendilerine iltifatta bulunduk. Gerçi Toulon'dan bu yana yaptığımız kara yolculuğunda çektiğimiz zahmetler anlatılmaya kalkılsa 9 katlı gökyüzüne sığmayacaktı. Bizim sözlerimize karşı o da bize mutlu vezir azamımızın mektuplarından ve sizin gibi değerli bir kişiyi elçilikle buraya göndermesinden, ayrıca sizlerin buraya iki ülke arasındaki dostluk bağlarını kuvvetlendirmek için gelişiniz bizim vasiliğimize rastladığı için çok memnunuz diye cevap verdi. Daha sonra kendisiyle vedalaşıp sarayından ayrıldık. O gün hava biraz sıcaktı. Halkın kalabalığından güçlükle yürümüş, dolayısıyla biraz da yorulmuş, bitkin düşmüştük. Bu yüzden arabamıza binip doğruca konağımıza geldik. Ertesi gün vezir mevkiinde olan Arşövek de Şamra'ya gidip onunla görüştük. Bize kahve, şekerleme, şerbetler getirip ikramda bulundu. Bunların diyor 28 Mehmet Çelebi birkaç tane vezirleri var. Bunlara minister diyorlar. Rütbe bakımından maraşellerden de dukalardan da aşağı. Her birinin ayrı vazifesi var. Biri diğerinin işine karışmaz. Her biri üzerine aldığı vazifeyi yapmakla memurdur. Yukarıda adı geçen kişi Dışişleri Bakanı'ydı. Harbe karar vermek, sulh yapmak, ticaret işlerini tanzim etmek, gelen elçilerle görüşmek, anlaşmalar yapmak, baş şehre gelen elçilerin azil ve tayinleriyle alakalanmak hep onun vazifesiydi. Bu Dışişleri Bakanı aynı zamanda vasinin çok yakını ve gözdesiydi. Şamray Kalesi'nin piskoposu asi bir papazdı. Başpiskopos derlerdi. Tek başına hakim ve hürdü. Biz bu bakana davet olunduğumuz zaman sonra biz de kendilerine gideriz diye tercüman haber getirmişti. Ertesi gün vezir için hazırlamış olduğumuz hediyeleri kendilerine sunduk. Hediyelerimiz bir vezire yakışacak şekilde donatılmış bir at, 6 top Dibai Rumi, bir kakum kürk ve 4 top Hindi Avani, 3 adet sofra havlusu, 6 şişe de halis koku. Bu hediyeleri ketüdağımızla, kahyamızla gönderdik. Deniz kumandalı olan Monsieur Comte de Toulouse'a da yardımsever vezirimizin mektupları vardı. Birkaç gün sonra kralın lalası olan Maraşal de Villeroy'a gidip emanetimizdeki mektubu verdik. Bize ellerinden geldiğince ikramda ve hürmette bulundu. Bu adam küçük kralı kendi terbiyesine almış yaşlı biriydi. Kralın sarayında yatar kalkar, kralın yanından bir dakika ayrılmazdı. Biz kendileriyle yalnız başımıza sohbet ederken kral da bizi perde aralığından gözetliyordu. Ara sıra mesire yerlerine dolaşmaya gitmek istiyorduk. Fakat deniz yoluyla geldiğimiz için atlarımız yoktu. Bu yüzden büyük güçlük çekiyorduk. Çünkü yanımıza sadece 3 at getirmiştik. Bunlardan birini de vasiye vermiş. Geri 2 tane at kalmıştı. Nihayet bir ay geçtikten sonra 2 tane araba temin ettiler bize. Bundan böyle gerektikçe onlara binmeye başladık. Thank you. Evet, Çelebi 28 Çelebi Mehmed'in Paris Sefaretnamesine devam ediyoruz. Şimdi kralla beraber bir av partisi var. Birkaç gün sonra diyor sefirimiz, yanımıza gelip kral ava çıkacaktır. Seyretmeye gelirseniz çok memnun kalırdık. Eğer gelmek istiyorsanız yanınızdaki adamlarınızın binmeleri için atlar gönderelim dediler. Biz de herhalde güzel bir şey göreceğiz diyerek gitmeyi kabul ettik. Çağrılan gün kendi atlarımızı yediye alıp arabayla yola çıktık. Şehrin bittiği yerde kralla karşılaştık. Onlar da bizi bekliyorlarmış. Kral arabasından inip midilli kadar küçük başka bir ata bindi. Etrafını 6 tane asker sardı. Biz de arabadan çıkıp atımıza bindik ve Lala ile yan yana yürümeye başladık. Kral önümüzden gidiyordu. Ağaçlı bir yoldan geçtik, yemyeşil bir sahaya geldik. Bizimle beraber kafileye gelen halk çekilip kenara durdular. Kralın avcıları Şahin, Doğan, Sungur, Seyfi ve Balaban gibi kuşları boğazlarına ipler takarak getirmişler. Bu kuşlar hemen hiç görülmemiş çok güzel kuşlardı. Bazılarını salıyorlar, tekrar yakalıyorlardı. Bazen tavşan salıp seyfilere yakalatıyorlardı. Bazen turna, bazen balıkçı, kartal veya karakuş salıp bunları seyretmekle vakit geçirdik. Biz Lala ile konuşup sohbet ederken, kral da bizi seyretmeyi, avı seyretmeyi tercih etmiş olacak ki gözlerini bizden ayırmıyordu. Az sonra av bitti, biz de geriye eve geldik. Birkaç gün sonra Monsieur Comte de Toulouse geldi, deniz bakanı. Gidip kendileriyle görüştük. Vezir azamın emaneti olan mektubu verdik. Söylediklerine göre bu adam ölen kralın gayrimeşru oğluymuş. Rütbesi büyük. Kendisi de gözde bir kişiydi. Halkın gözünde de kral varislerinin en değerlilerinden birisiydi. Malum Avrupa kraliyeti ailelerinde gayrimeşru çocukların sayısı pek çoktur. Birden fazla evlenmeye müsaade etmediği için Hristiyanlık Avrupa'da kralların, düklerin, hemen herkesin ikişer üçer tane metresi ve bol miktarda gayrimeşru çocuğu vardır. Daha sonra kralın sarayı yakınlarında geniş ve iç açıcı bir meydanda gezinti yapacağını haber verdiler. Kral bu meydanda arabasıyla biraz dolaşacaktır. Ayrıca şehrin genç, zengin ailelerinin kadınları, kızları da gelip kralı seyredecekler. Eğer gelirseniz çok memnun kalırsınız, hem de kralımız da sizi görmeyi çok arzu ediyor dediler. Paris halkı hayatlarında Müslüman görmedikleri için Osmanlı elbiselerini de bilmiyorlar. Bu yüzden bize hayran hayran bakıyorlardı diyor 28 Mehmet Çelebi. Bizim giyim kuşam ve hareketlerimizi anlattıkça kral sevinip duruyormuş. Kendisi küçük olduğu için bizi görmek ve eğlenmek istiyormuş. Fakat açıkça bizi bunun için çağırmaları adetlere aykırı olduğu için başka yollarla çağırıp kralın arzusunu yerine getirmeye çalışıyorlardı. Kral bir gün bu meydana çıkacak olmuş, bize hemen haber getirdiler. Biz de mecburen arabaya binip kral bahçesi önündeki meydana geldik. Geldiğimiz meydanda tam 5-600 araba kralı bekliyordu. Kralın bu meydanda gezip dolaşması için lalasıyla beraber içinde oturulabilecek altın yaldızlı, oldukça da güzel bir arabası burada onları bekliyordu. Bizim bindiğimiz arabayı da tam o arabanın yanına getirdiler. Dizginleri salıp yanlarına yaklaştık. Tam bu sırada kral da lalasıyla beraber yanımıza geldi. Bakışlarıyla bize iltifat ederek bahçede bekleyen hususi arabasına bindi. Biz de araba içinde ayağa kalkıp yapılan iltifata karşılık verdik. Bizim araba da onların arabasının yanında olduğu halde hep beraber dolaşmaya başladık. Kur diyorlar bu meydana. Büyük, güzel ve yemyeşil bir saha. Göğe uzanan ağaçlarla dolu. Ağaçlar belli ölçüler içinde dikilmiş oldukları için hemen hemen hepsi eşit boyda. Seyredilmesi çok güzel. Aynı boydaki bu ağaçlar arasında 4-5 defa dolaştık. Çevremizdeki arabalarsa peri yüzlü, gümüş ve gül yanaklı güzellerle doluydu. Onlar da bizimle beraber dolaşıyorlardı. Akşama kadar bu şekilde dolaşıp gece misafir kaldığımız eve döndük. Daha sonra Maraşal'in lalası bize geldi. Kral askerlerinin savaş sırasında nasıl bir düzen içinde savaşa girdiklerini görmek ister misiniz diye sordu. Bu suale karşı biz de müsbet cevap verdik. Yarın kral askerlerini seyretmeye çıkacak diye bir ara Maraşal'e haber gönderdi. Biz de ertesi gün yola çıktık. İki tarafı ağaçla kaplı bir yoldan geçerek zümrüt gibi yemyeşil bir meydana geldik. Piyade askerleri bayraklarını açıp göz alabildiğince 5-6 saf halinde dizilmişlerdi. Kralın akrabası olan prensesler, düşeslerin topluca bulundukları yere biz de yanaştık. Vasi, yanında oğulları, birkaç maraşal ve bazı ricali devletle beraber geldiler. Biz de ata binip kendileriyle at üzerinde görüştük. Karşılıklı hal hatır sorarken kral da lalasıyla beraber geldi. Onlar da atlara bindi. Lala bizi yanına aldı. Beraber yol almaya başladık. Önümüzde giden kral askerleri seyrederek ta sıranın sonuna kadar gitti. Biz de peşinde. Daha sonra geri döndü. Safların ortasına geldiğimizde kral bir tepeye çıktı. Biz de yanında olduğumuz halde at başları askere dönük bir şekilde durduk. Sonra meydan açıldı. Başkumandan at sürüp bizimle asker arasında at başı çekerek askere doğru döndü. Dört davul sağda, dört davul solda biraz uzakça yerde durdular. Kumandan mendilini çıkarıp bir defa sallar sallamaz davullar çalmaya başladı. Bu arada asker de birden şekil değiştirdi. Mendili bir daha sallayıp davulları durdurunca askerler tekrar başka bir şekle girdiler. Her mendil sallama ve davul vuruşunda askerler şekilden şekle giriyorlardı. Yapılan her işarette bazen tüfeklerini kollarına alıp yere çöküyorlar, bazen ayağa kalkıyorlar, bazen de sağa sola dönüp duruyorlardı. Aşağı yukarı bir saat kadar askerlerin hareketlerini seyrettikten sonra geriye dönüp yine eski yerimizde durduk. Askerler bayrakları ellerinde, alaylar halinde önümüzden geçtiler. Geçit merasimi tamamlandığında krala veda edip ayrıldık, kaldığımız eve geldik. Evet sevgili dinleyiciler, Paris sefirimiz 28 Mehmet Çelebi'nin hatıraları daha bitmedi ama bizim hatıralar programının müddeti bitti. Haftaya bir başka programda ve yeni hatıralarla buluşmak üzere, hoşça kalın.
Hatıralar.